Ayrım 3.
Mutlaka aşıktır ve karısının gitmesini bekliyor. Kadınlardan biri karşı çıktı. İstediğini yapmak için hiç çekinmez ki. Ben sizin şeyhinizi anasının dizleri üstünde oturduğu günden beri tanırım. Eğer bir kadına aşık olmuşsa karısının gitmesini bekleyecektir. Bunun üzerine kime aşık olabileceği konusunda tahminler ileri sürüldü. Bir isim söylendi, sonra bir ikincisi, bir üçüncüsü, sonra oradan bir adam geçince başka şeylerden konuşulmaya başlandı. Lamia'nın kafasının içinde bu konuşmalar sürüyordu oysa. Gece olduğunda da hala düşünüyordu. Şeyh bu denli hasta olabilir miydi? Bundan birilerine söz etmesi, Dairun'daki hekimi çağırtması gerekmez miydi? Hayır, şeyh buna kızardı. En iyisi beklemek ve ne olacağını gözlemlemekti. Bir hafta içinde koridorlarda onun odasına seyirtken güzel bir kadın görürse o zaman içi rahat edecekti. Ama acaba gerçekten istediği bu muydu? Bu adamın çapkınlıklarına yeniden başlamasını gerçekten istiyor muydu? Gece ilerleyip duruyordu. Yatağında bir sağa bir sola dönüyor, bir türlü rahat edemiyordu. Ne isteyeceğini artık kendisi de bilemiyordu. Tekrar dönenip durdu. Üstelik bu adam için ne diye kaygılanıp bir takım şeyler dilemeye kalkışıyordu ki? Yanı başında kocası uyuyordu, sırt üstü yatmış, ağzı bir balığınki gibi açık. 3. Şeyhanın gideceği günün öncesinde şatoda herkes son hazırlıkların telaşı içindeyken Geryoz karısının yolculuğa katılmak için yalvarması karşısında çok şaşırdı. Kışı Jort'ta mı geçirmek istiyorsun? Bütün kış değil, sadece birkaç hafta. Şeyha kaç zamandır davet ediyor? Orada yapacak işin yok. Nedimesi olabilirim. Sen ne bir hizmetçisin ne de bir nedime. Sana kaç kez söyleyeceğim. Sen benim karımsın ve benim yanımda kalacaksın. İnsan kocasını böyle haftalar, aylar boyu terk etmez. Bunu nasıl düşünebildiğini anlayamıyorum. Lamia kabul etmek zorunda kaldı. Şeyha ile birlikte gitmek ona hiç cazip gelmemişti ama o sabah uykusuz bir geceden sonra bu düşünceyle yatağından kalkmıştı. Gitmek, şatodan, kadınların gevezeliklerinden, erkeklerin bakışlarından ve kendi kuşkularından uzaklaşmak istiyordu. Geryos'un bu tepkiyi göstereceğini biliyordu ama bir an için ummuştu. Bir mucize bekliyordu. Bundan vazgeçmeye zorlanması üzerine birden çöktü ve bütün gün odasına kapanıp ağladı durdu. Lamia 16 yaşındaydı ve ağladığı zaman yanaklarında gözyaşlarını toplamak istercesine iki gamze oluşuyordu. Onunla ilgili olduğunda Cebrail hiçbir ayrıntıyı kaçırmazdı. Söylendiği kadar güzel olduğuna inanıyor musun? Sorun bir hakaret gibiydi. Daha da güzel, kadınların en güzeli, baştan ayağa, zarif, ince ve uzun elleri, beline kadar inen simsiyah saçları, sevecen gözleri, tatlı bir sesi vardı. Köydeki kızların çoğu gibi o da yasemin kokusu sürerdi. Ama onun yasemini kimseninkine benzemezdi. Saf saf sordum. O nedenmiş? Çünkü o yasemin, Lamia'nın teni kokardı. Cebrail gülümsemiyordu. Başka yere bakıyordu. Teni gül gibiydi ve o kadar yumuşaktı ki bütün erkekler parmaklarının ucuyla dokunmak için deli olurlardı. Elbisesi boynundaki haça kadar, hatta daha aşağısına kadar açılırdı. O günün kadınları hiç çekinmeden göğüslerini açarlardı ve Lamia memelerinden her birini bütünüyle sergilerdi. Bu tepelere her gece kafamı yaslamak isterdim. Boğazımı temizledim. Bu kadar ayrıntıyı nasıl bilebilirsin, onu hiç görmedin ki? Bana inanmak istemiyorsan ne diye soruyorsun? Düşlerini bozmam onu kızdırmıştı ama kızgınlığı uzun sürmedi. Kalktı, ikimiz için iki büyük bardak dut şurubu hazırladı. Yavaş iç, hikayemiz uzun sürecek. Şeyhanın kervanı sabah şafak vakti yola çıktığında şato boşalmış gibiydi. Çünkü pek çok muhafız, hizmetçi onunla birlikte gitmişti. Çünkü hasat zamanıydı ve Kıfer Yapta'nın kadınları ile erkekleri tarladaydı. O sabah şeyhin 3 ziyaretçisi oldu ama hiçbirini yemeğe alıkoymadı. Tepsiyle son derece hafif yiyecekler getirtti. Ekmek, zeytinyağlı mercan köşk ve yoğurt. Geryoz koridorlarda koşuşup durunca onu da birlikte yemeğe çağırdı. Sonra Lamia'nın nerede olduğunu sordu. Lamia, Şeyha'ya iyi yolculuklar dilemek üzere odasından çıkmış, sonra hemen dönmüştü. Geryoz gelip efendinin onu çağırdığını söyleyince aç olmadığını söyledi. Kocası elini kaldırdı ve sert bir sesle ''Başına bir örtü tak ve beni izle'' diye emretti. Şeyh her zaman olduğu gibi onu görünce çok memnun oldu. Lamia da surat asmamaya dikkat etti. Sonunda konuşmalar sadece ikisi arasında cereyan eder oldu. Geryoz bir ona, bir diğerine bakmakla yetiniyordu. Şeyh konuşurken onaylarcasına durmadan kafasını sallıyor ama Lamia ağzını açar açmaz kısa kesler gibi alt dudağını ısırıyordu. Lamia'nın yaptığı nüktelere kendiliğinden asla gülmüyor, önce şeyhin gülmesini bekliyordu ve gülme süresince sadece efendiye bakıyordu. Lamia da öcünü alıyordu doğrusu. Sadece şeyhe bakıyordu o da. Sohbet koyulaştıkça Şeyh Geryoz'a hiç bakmaz oldu. Sadece yemeğin sonunda, iyice sonuna gelindiğinde aniden orada olduğunu fark etmişçesine ''En önemlisini unutuyordum'' dedi. ''Terzi Yakub'a mutlaka görmeye gitmelisin. Bu akşamdan önce ona 1000 kuruş göndermeye söz verdim. Sözümü tutmak istiyorum. Bir de yarın erkenden gelmesini söyle, kış için giysiye ihtiyacım var.'' Yakup Dayrun'da oturuyordu, komşu köyde. En az 2 saat süren bir yolda. Lamia o an tepsiyi alıp mutfağa yöneldi, ''Gidip kahve yapacağım.'' dedi. ''Hoca Geryoz'un kahve içmeye vakti olmayacak, hemen yola çıksın ki gece yarısından önce dönebilsin.'' Şeyh Geryoz'un gururunu okşamak istedikçe ona ''Hoca'' diye seslenirdi. Bu Türkçe ve Farsça bir sözcüktü ve dağda, tarlada çalışmayan, okuma yazması olan talihlilere öyle denilirdi. Kahya gecikmeden ayağa kalktı. Şeyh kısa bir duraksamadan sonra ''Ben de hemen kahve içmeyeceğim'' dedi. Belki öğle uykusundan sonra. Ama güzel Lamia'mız o kendine özgü biçimde hazırladığı gibi bana bir sepet meyve getirirse yaşlılık günlerime kadar ona minnettar kalırım. Tabii şeyhimiz hemen, Lamia haydi davran. Şeyh odasına giderken Geryoz küçük kapıdan aceleyle çıktı, Lamia arkasından geldi. Bekle, seninle konuşmam gerek. Daha sonra gitmem gerektiğini biliyorsun. Şeyh için meyve sepetini hazırlayacağım ama onu odasına senin götürmeni istiyorum. Odasına gitmek istemiyorum. Benden başka şey dilemesini istemiyorum. Senden ne isteyebilir? Bilmiyorum. Bu adam o kadar talepkar ki belki meyveleri soymamı ister, onları kesmemi kekeleyip duruyordu. Geryoz ona döndü. Sana evvelce de söylediğim gibi mevkini korumasını bilseydin şeyh senden hiçbir zaman bir şey istemezdi. Sen de mevkine göre davrandın mı demek istiyordu. O da uşaklardan birini terziye gönderemez miydi? Ama Lamia'nın kavga etmeye niyeti yoktu. Yalvarır gibi konuştu. Hata ettim. Kabul. Sen haklısın. Ama geçmişi unutalım. Evet, geçmişi unutalım. Gelecekte de mevkine dikkat et. Ama bugün için Efendimiz senden bir şey istedi, sen de ona itaat edeceksin. Lamia erkeğinin kollarına yapıştı, gözleri yaş içindeydi. Anla beni, odasına gitmeye korkuyorum. Bakışları bir an için karşılaştı, uzunca bir an. Lamia kocasının tereddüt ettiğini, hatta kendisine kaygını anladım, ne yapacağımı biliyorum diyeceğini sandı. Ona güvenmeyi o kadar istiyordu ki onda eleştirdiği tüm alçaklıkları unutmaya hazırdı. Sadece erkeği olduğunu, yaşam boyu onun olduğunu, iyi ve kötü günlerde ona itaat etmeye söz verdiğini hatırlatmak istiyordu. Geryoz bir şey söylemiyordu. Lamia da onu kızdırmaktan korktuğu için susuyordu. Birkaç saniye daha geçti, uzun saniyeler. Sonra Geryoz ondan uzaklaştı ve ''Beni yeterince geciktirdin'' dedi. ''Gece yarısından önce dönemem.'' Lamia'ya bir daha bakmadı. Ama Lamia'nın gözleri onun gidişine bakıyordu. Sırtı kamburlaşmış, koca siyah bir kambur oluvermişti. Lamia onu bu kadar çökmüş görmemişti. Kendisini terk edilmiş, ihanete uğramış, aldatılmış hissetti Lamia. Meyve sepetini hazırlarken oyalandı durdu. Talihi biraz yaver giderse şeyhin odasına gittiğinde onu uyumuş bulabilirdi. Sonuncu koridoru geçtiğinde kalçalarında bir karıncalanma hissetti. Bu korku muydu, bu arzu muydu? Ya da belki korku arzuyu kamçılamıştı. Şimdi de elleri titriyordu. Gittikçe ağır ilerliyordu. Eğer yaratılanları koruyan bir güç varsa onu bu odaya asla ulaştıramazdı. Kapı aralıktı. Sepetin ucuyla kapıyı usulca itti, içeriye baktı. Adam hasırının üzerinde uzanmıştı, sırtı dönüktü. Sağ elinde mercan tesbihi vardı. Nargilesini içmediği zamanlar bununla meşgul olurdu. Birbirlerine çarpan tesbih taşlarının çıkarttığı gürültü, suyun taşların arasından akarken çıkarttığı ses gibi huzur vericidir demeyi alışkanlık edinmişti. Lamia ne tesbihe ne de efendinin küçük parmağındaki mühüre bakıyordu. Sadece göz ucuyla kalın, erkeksi parmakların kımıldamadıklarını görebiliyordu. Bunun üzerine hızlandı, iki adım attı, yere diz çöktü ve sepeti koydu. Kalkacağı sırada yüreği ağzına geldi. Narlardan biri yere düşmüştü. Hafif bir gürültüyle yuvarlanıyordu ama Lamia'nın kulaklarında bu ses bir davul sesi gibi yankılanıyordu. Nefesini tutarak narın efendinin yanına kadar yuvarlanmasını bekledi. Narı almak için bir saniye daha bekledi. Şeyh kıpırdadı. Döndü. Yavaşça bir uyur gezer gibi ama dönerken narı avucuna aldı. Hiç bakmadan orada olduğunu hissetmişçesine "Amma geciktin. Neredeyse uyuyacaktım." Saati tahmin etmek istercesine gözlerini pencereye kaldırdı ama perdeler kapalıydı. Havada bulutluydu. Bir sonbaharın öğleden sonrasının gölgesinde olabilecek saatti. "Bana ne getirdin?" Lamia zorlukla doğruldu. Sesinde korku titreşimleri vardı. "Üzüm, incir, alıç, birkaç elma ve bir de şunar." "Peki sana göre getirdiğim bütün meyveler arasında en lezzetlisi hangisi?" "Gözü kapalı ısırabileceğim ve ağzımda bol tadı bırakacak olanı." Dışarıda bir bulut güneşi kapatmış olmalıydı çünkü o da iyice kararmıştı. Öğleden sonrasının başlangıcıydı ve geceye daha çok vakit vardı. Şeyh ayağa kalktı, en güzel salkımı, en etli taneyi aldı ve Lamia'nın yüzüne tuttu. Lamia dudaklarını araladı. Üzüm tanesi ağzından girdiği sırada erkek ona "Gülümsemeni istiyorum." dedi. Lamia gülümsedi. Şeyh de onunla birlikte tüm Eylül meyvelerini paylaştı. İkinci geçiş. Çekirgeler yazı. 1821 yılında Haziran ayının sonlarına doğru Şato kahyası Geryos'un eşi Lamia bir erkek çocuk doğurdu. Çocuğa önce Abbas, sonra da Tanyos adı verildi. Masum gözlerini açmasına fırsat kalmadan köye hak etmediği lanetlerin yağmasına yol açtı. Daha sonra Kiçk diye anılan odur ve herkesin bildiği bir yazgısı oldu. Bütün ömrü birbirini izleyen geçişlere doludur. Küfer Yapdalı Keşiş İlyas Dağ tarihçisinden. Tarihin akışına dönmeden önce yukarıdaki satırlar ve özellikle geçiş diye çevirdiğim ubur sözcüğü üzerinde durmak istiyorum. Keşiş İlyas hiçbir yerde bunun tanımını vermemiş ama sık sık bu sözcüğü kullanıyor. Anlamını ancak parça parça yorumlayarak çıkartabildim. Örneğin tarihçenin yazarı şöyle diyor. Ayakkabıcının iğnesi köseliğe nasıl girip çıkarsa, insan yazgısı da bizim içimizden öyle geçer. Bir başka yerde de şöyle diyor. Korkunç geçişleri varlığımızı etkileyen ve ona şekil veren yazgı. Kısacası, geçiş yazgının bir işareti, acımasız, alaycı ya da esirgeyici bir müdahale. Olağan dışı bir yaşamın bir bölümüdür. Bu anlamıyla Lamia'nın günahı Tanyos'un hayatında ilk geçiş olmuştur. Tüm diğerlerini oluşturan geçiş. 1. Geryos geri döndüğünde karanlık basmıştı. Gecenin karanlığı. Karısı odaya dönmüştü bile. Yatağa serilmişti. Birbirlerine bir şey söylemediler. Bunu izleyen haftalarda Lamia ilk bulantılarını hissetmeye başladı. 2 yıldan beri evliydi. Yakınları karnının boş olmasından endişe duyuyorlardı ve kaderi değiştirmesi için azizlere ve koca karı ilaçlarına başvuruyorlardı. Gebeliği herkesi sevindirdi ve kadınlar Lamia'nın çevresini daha bir sevecenlikle sardılar. Kimsenin aklına en ufak bir şüphe, en küçük bir dedikodu gelmiyordu. Sadece Şeyha uzun süre ailesinin yanında kalıp Mart ayında geri döndüğünde Lamia'ya ilişkilerinde bir soğuma var gibi geldi. Gerçi efendinin karısı herkese karşı mesafeliydi. Köy kadınlarını küçük görüyordu. Üstelik dev anası gibi olmasına karşın yüzü süzülmüştü. Köy halkı bu durumu alaya almakta gecikmedi. Şeyhlerinin her türlü kaprisini kabul ederlerdi de bu yabancının, bu sütü bozuğun, bu jordun cehenneminden gelme cadının şımarıklıklarını asla. Küfer yap dayı beğenmiyorsa varsın evine dönsündü. Lamia Şeyha'nın bütün köye karşı öfkeli olduğuna bir türlü inanmak istemiyordu. Kendisini kötülemiş olmalıydılar. Lamia neler anlatıldığını merak ediyordu. Çocuk güzel bir yaz günü doğdu. Güneşi incecik bulutlar örtüyordu. Şeyh manzaraya karşı açık havada kahvaltı etmek üzere taraçaya halılar döşetmişti. Yanında boğuna, bölgede konuşulan Arapçada peder, keşiş anlamında kullanılan sözcük. Butos, köyün diğer ileri gelenleri ve Geryos vardı. Biraz ötesinde bir iskemlenin üstünde Şeyha oturmaktaydı. Kafasında sarılı tanturu, dizlerinin üzerinde oğlu ile. Rakının yardımıyla herkes neşeliydi. Kimse sarhoş değildi ama neşe sözleri ve davranışları hafifletmişti. Oradan uzak olmayan odasında Lamia ebenin yardımıyla çocuğu içinden çıkartmak için inliyordu. Ablası elini tutuyordu. Büyük ablası Huriye denilen keşişin karısı olan. Küçük bir kız konuklara doğru koşarak geldi, bekledikleri haberi getirmek üzere bakışlarıyla kızı utandırmış olacaklardı. Çünkü kız kızardı, yüzünü örttü, sonra gerisin geriye kaçmadan önce Geryos'un kulağına bir şeyler fısıldamakla yetindi. Habercinin telaşı kendisini ele vermiş, herkes anlamıştı ve Lamia'nın kocası tek bir kez ciddiyetinden çıkarak yüksek sesle "Sabi!" diye haykırdı. Bir oğlan. Olayı kutlamak için kadehler doldu, sonra Şeyh Kahyası'na "Ne ad takacaksın?" diye sordu. Geryos tasarladığı ismi tam söyleyecekken efendinin ses tonundan onun da söyleyeceği bir şey olduğunu anladı. "Henüz düşünmedim," dedi. "Doğmadan önce düşünmek istemedim." Bu koca yalanın yanı sıra uğursuzluk getirmesin diye doğmadan önce bir şey tasarlamaktan korktuğu inancını gösteren bir hareket yaptı. Çünkü böylece bir oğlanın sağ doğacağı varsayılır, aksi halde henüz bahşedilmemiş bir şeyi olmuş farz etmekle Tanrı'nın gazabının çekileceğine inanılırdı. Şeyh, "Benim her zaman sevdiğim bir isim vardır," dedi. "O da Abbas'tır." Geryos, efendinin her söylediğine kafa sallama alışkanlığıyla daha isim söylenir söylenmez kararını verdi ve "Abbas olsun," dedi. Daha sonra çocuğa adının şeyhimizin taktığını söyleriz. Sevinçli bakışlarını herkesin onayını almak üzere çevresinde dolaştırdığında keşişin kaşlarını çattığını, Şeyha'nın aniden çocuğunu kucağında sıkarak anlaşılmaz bir öfkeye kapıldığını fark etti. Şeyha ölü gibi bembeyaz kesilmişti. Eli yüzü kesilecek olsa neredeyse bir damla kan akmayacaktı. Geryos'un bakışları bir an onun üzerinde takılı kaldı. Birden anladı. Nasıl olmuştu da bu adı kabul etmişti? Üstelik nasıl olmuştu da şeyh bu adı önerebilmişti? Sevinç ve içki her ikisinin de zihnini allak bullak etmiş olmalıydı. Bu sahne belki de sadece birkaç saniye sürdü. Ama o andan itibaren çocuk için, yakınları için, bütün köy için her şey alt üst olacaktı. Dağ tarihçesinin yazarı, o gün herkesin yazgısı yazıldı, geriye yazılanı dürmek kalıyordu der. Şeyhin üstelik anında düzeltilen bir dalgınlığı yüzünden bu kadar sızlanma niye? Kıfer Yapta da yüzyıllardan beri verilen isimler konusunda belirli adetler vardı. Aşağıdakiler diye çağrılan köylüler oğullarına Burros, Bulos, Geryos, Rukos, Hanna, Firem ya da Aziz Petrus'a ithafen Vakim, Paul, George, Efraim, Roh, Jean veya Joachim diye isim takarlardı. Bazen Tevrat'tan da isimlenirlerdi. Eyüp, Mus, Tubiya, Job, Musa ve Tobi gibi. Şeyhin ailesinde yani yukarıdakilerde farklı adetler vardı. Oğlanlara geçmişteki zaferleri ve gücü anımsatan isimler takılırdı. Zakir, Raat, Hüsnü gibi. Bunlar kaya, yıldırım, kale demeye gelirdi. Yine İslam tarihine ait adlar da takılırdı. Şeyhin ailesi yüzyıllardır Hristiyandı. Ama bu, cetleri arasına peygamberin amcası Abbas'ın bulunmasını engellememişti. Zaten sütunlu salonun duvarında, tam şeyhin her zaman oturduğu yerin üstünde, halife de olsa soyu asil Mekke sülalesine değil de Asya'daki bozkırların derinliklerine dayanan İstanbul'daki sultan dahil olmak üzere pek çok taçlı, başı imrendirecek bir soy ağacı vardı. Şeyh oğluna babasının adı Raat ismini vermişti. Kendisine gelince bunu açıklamak kolay olmasa da adı Francis'ti. Evet, Şeyh Francis. Ne savaşçı çetlere ne de peygamber sülalesine ait bir isim. Hatta daha çok köylülerin taktıkları aziz adlarından biriydi. Ama bu işin sadece görüntüsüydü. Burada azizlere Aziz François de Sales ya da Aziz François de Assis atıfta bulunulmuyordu. 16. yüzyıldan beri ailede pek çok Şeyh Francis olmuştu. Fransa kralı muhteşem Süleyman'dan doğudaki Hristiyanlar ve kutsal topraklar hakkında bir gözetim hakkı kopartıp dağdaki büyük ailelere koruyucuları olduğunu yazdığı günden itibaren. Bu yazıyı alanlardan biri de bizim şeyhimizin atalarındandı ve bu haberi ilk çocuğu doğduğu gün almıştı. Ona da Francis adını vermişti. Şimdi verdiğim bu bilgilere bugün gerek görülse bile o tarihte yaşamış olan köylülerin buna hiç ihtiyaçları yoktu. O tarihte köylülerden hiçbiri şeyhin Lamia'nın oğluna ailesinin en şanlı isimlerinden birini vermesini basit bir şey olarak karşılayamazdı. Geryos daha şimdiden Kıfer Yapta'da yer yeri oynatacak dedikoduları duyar gibiydi. Utancını nerelerde saklayabilirdi? Çocuğu görmek için masadan kalktığında hiç de mutlu ve gururlu bir baba görüntüsüne sahip değildi. Bıyıkları sarkmış, Lamia'nın odasına giderken dik yürüyemez olmuştu. Odada koşuşup duran 10 kadar kadın vardı. Şaşkınlığını sevincine veren kadınlar Geryos'u çocuğun uyuduğu beşiğin önüne doğru ittiler. Başı şimdiden keten bir başlıkla örtülmüştü.